Değerli kardeşler, hepiniz hoş geldiniz. Antalya İncil Kiliselerinin pazar ibadetindeyiz. Birlikte burada olmak çok değerli. Vaaza başlamadan önce hepinizden ricam, lütfen telefonlarımızı kapatalım ya da sessize alalım. Herhangi bir ses çıkmasın lütfen telefonlarımızdan. O konuya hassasiyet gösterirsek sevinirim. Bugün 67. mezmurdan paylaşacağım. 67. mezmura bakacağız. Bu mezmurda Tanrı'nın bize olan bereketini, egemenliğini göreceğiz. Ama öncesinde, okumadan önce, siz de hazır olun lütfen. Kitaplarınız açık olsun, 67. mezmur. Bir dua edelim. Daha sonra Rabbin sözüne bakacağız. Göksel babamız, sana şükrederiz, hamd ederiz. Bugün için, bizlerle olduğun için, yarab, konuş, kulun dinliyor demek istiyoruz bugün sana. Yarab, konuş, halkın dinliyor. Gözlerimizi aç yarab, yasandaki harikaları görelim. Bilmediğimiz akıl almaz şeyleri bize sen açıkla, sen bildir. Ruhun seslensin ve yüreklerimize konuşsun bugün diye dua ediyoruz. İsa'nın adıyla. Amin. Değerli kardeşler, 67. mezmur şöyle söylüyor. Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin. Yüzünün ışığı üzerimize parlasın. Öyle ki yeryüzünde yolun, bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin. Halklar sana şükretsin ey Tanrı. Bütün halklar sana şükretsin. Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın. Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın. Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin. Halklar sana şükretsin ey Tanrı. Bütün halklar sana şükretsin. Toprak ürününü verdi Tanrı. Tanrımız bizi bolluğa kavuştursun. Tanrı bize bolluk versin. Dünyanın dört bucağındakiler ondan korksun. Amin. Böyle diyor Rabbin sözü. Çok değerli bir mezmur. Çok sevdiğim bir mezmur. Bereketten, bolluktan, Tanrı'nın esenliğinden, egemenliğinden, halkların görevinden bahsediyor. Kutsayan bir mezmurdur bu. Gerçekten hem Tanrı'nın kutsayışını kabul eden, hem ilan eden, hem yansıtan. 67. mezmur, tıpkı geçen hafta baktığımız 66. mezmur gibi, Davut tarafından yazılmayan bir mezmurdur. Yazarı tam olarak bilinmemektedir. Ama ezgi olarak eski ahitte mezmurların yerini biliyoruz. İlahilerden, Tanrı halkının ilahilerinden biridir. Ve özellikle ilginç bir şekilde, alışılmamış bir şekilde İsrail halkı içerisinde uluslara odaklanan bir mezmurdur. Genellikle biliyorsunuz eski ahitte hep Tanrı'nın vaat ettiği halkla ilgili birçok şey okuyoruz. Onların bereketlerinden, lanetlerinden bahsediyor bize. Ama burada özellikle uluslara odaklanıyor ve Tanrı'nın yüreğini, Tanrı'nın vizyonunu, verdiği misyonu aslında açıklıyor bize. Tanrı'nın halkı nasıl olmalı? Tanrı'nın halkı nasıl yaşamalı ve nasıl ilerlemeli, onu görüyoruz. 3500 yıllık bir ezgiden bahsediyoruz. Büyük ihtimalle bir bereket, bir hasat döneminde yazılmıştır. Ama aynı zamanda da geleceğe de bakan, geleceğe de odaklanan bir mezmurdur. İlk ayetinde özellikle şunu görüyoruz. Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin, yüzünün ışığı üzerimize parlasın. Bir kahinlik duası gibi, değil mi? Her zaman çölde sayımda geçen o kahinlik duasını ne yapıyoruz? Bir litürji haline getirdik. İbadetten sonrasında siz kardeşlerimi kutsamak için söylüyoruz. Rab sizi kutsasın ve korusun. Rab aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin. Rab yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin. Aynı şekilde burada da sanki böyle benzer bir kutsama görüyoruz, değil mi? Tanrı bize lütfetsin. Tanrı bize bolluk versin. Yüzünün ışığı üzerimize parlasın. Bugün ibadetin sonunda sizi yine bereketlerken aklınızda bulunsun. Ne bulunsun diye geleceğim. Çünkü bu mezmur bence tam olarak kutsama ve kutsamanın neden yapıldığıyla ilgilidir. Tabii ki Tanrı bizi bereketlesin. Tabii ki Tanrı bizi kutsasın. Tabii ki Tanrı bize bolluk versin. Ama biz bu bollukla ne yapacağız? Biz bu kutsamayla ne yapacağız? Biz bu bereketle ne yapacağız? Köşeye, kendi iç odamıza, küçük dünyamıza çekilip kendimizi tatmin edelim diye mi veriliyor, yoksa daha büyük bir amaç için mi veriliyor? Eğer Tanrı'ya aitsek, Tanrı'nın halkıysak, Tanrı'nın egemen olduğuna bu mezmurun ilan ettiği gibi inanıyorsak, kesinlikle bereketin amacı çok daha büyüktür. Sadece bizim küçük dünyamız için değildir. Bizi çok aşan, daha büyük bir şeye hizmet etmek için verilen bir şeydir. Bu mezmur 7 ayetten oluşuyor gördüğünüz üzere. Ve 3 bölüme ayırabiliriz bu mezmuru. 3'e bölebiliriz, 3 başlıkta inceleyebiliriz. O ilk 2 ayette Tanrı'dan halkını lütuf ve bereketle kutsaması için bir duayla başlıyor mezmurcu. Tanrı bizi bereketlesin diye dua ediyor. Ama bu bereket dileği neden sorusunu ortaya çıkarıyor ve bir amaç belirtiyor bize. Ne söylüyor? 2. ayette. Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin, yüzünün ışığı üzerimize parlasın. Amin. Ama 2. ayette bunun neden istediğini söylüyor. Ne diyor 2. ayet? Öyle ki. Kutsal yazıları okurken değerli dostlar, öyle ki, bunun için, bu nedenle, çünkü gibi ifadelere çok dikkat edelim. Bunlar mutlaka bize bir sebep-sonuç ilişkisi veriyor. Ve burada dediği kutsamadan sonra 2. ayette öyle ki diye başladığında ne söylüyor? O kutsamanın amacı ne? Yeryüzünde yolun bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin. Tanrı'nın yüceliği için kutsamayı istiyor mezmurcu. Halk Tanrı'nın yüceliği için kendilerinin bereketlenmesini, kutsanmasını istiyor. Demek ki kıssadan hisse Tanrı bereketliyor. Çünkü yüce lütfunun övülmesini istiyor. Tanrı bereketliyor. Çünkü yeryüzünde yollarının bilinmesini istiyor. Tanrı bereketliyor. Çünkü bütün uluslar onun kurtarıcı gücünü bilsinler, tanısınlar istiyor. O zaman tekrar soruyorum. Bereketlenmemiz bizim için midir? Yoksa daha büyük bir amaç için midir? Tabii ki Tanrı çocuğunu da bereketler. Tabii ki Tanrı çocuğunun da esenlik içerisinde yaşamasını ister. Sonuçta Tanrı bereketliyorsa çileciliğe çağrılmadık. Bu bereket bizim için de bir lütuftur. Bizim için de Tanrı'nın sevecen yüreğini gösteren bir şeydir. Ama esasen hizmetimiz içindir. Esasen kilisenin olması gereken, yapması gereken şeyleri için verilmiş bereketlerdir. Ve baktığımızda 2. bölüm, o ilk bölüm böyleyken Tanrı'nın kutsaması, çünkü Tanrı'nın yüce lütfunun övülmesi için, Tanrı'nın duyurulması için, halklar arasında bilinmesi için. 2. kısım 3-5 ayetlerine geçtiğimizde bir şey tekrarlanıyor değil mi? 3. ayette ve 5. ayette aynı şey. Halklar sana şükretsin ey Tanrı. Bütün halklar sana şükretsin. Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın. Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın. Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin. Halklar sana şükretsin ey Tanrı. Bütün halklar sana şükretsin. Bu evrensel bir çağrıdır. Evrensel bir çağrı yapılıyor. Bütün halkların Tanrı'ya şükretmesi için. Neden? Çünkü Tanrı adildir, egemendir, adaleti sağlayandır. Sen halkları adaletle yargılarsın. Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin. Yine bir sebep-sonuç ilişkisi, kaçırmayın. Halklar sana şükretsin ey Tanrı. Bütün halklar sana şükretsin. Neden? Çünkü diyor, sen halkları adaletle yargılarsın. Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin. Tanrı'nın adil yargısı için Tanrı'ya şükredilmeli. Tanrı'nın yol göstericiliği için Tanrı'ya şükredilmeli. Tanrı'nın yaptıkları için Tanrı'ya şükredilmeli. Üçüncü ve son bölümde 6-7 ayetlerinde de, sonra bunları biraz daha açacağım, Tanrı'nın bereketini, sonucunu görüyoruz. Tanrı bereketliyor ve bir sonuç çıkıyor. Bir güven ifadesi var. Nedir? Tanrı'nın bereketinden sonra 6. ayette toprak ürününü verdi diyor. Tanrı, Tanrımız bizi bolluğa kavuştursun. Bir bereket alıyorlar. Aynı zamanda hala aynı duayı yapıyorlar. Rab bizi bereketlemeye devam etsin. Bize bolluk versin. Dünyanın dört bucağındakiler ondan korksun. Bir gelecek umuduyla aslında sonlandırıyor değil mi? Bu mezmur az önce dediğim gibi biraz şaşırtıcıdır. Çünkü sadece eski ahitteki Tanrı halkının bereketlenmesi kavramının dışına çıkıyor. Bazı kişiler hatta söylüyor, İsa Mesih bile geldiğinde ilk ne dedi? Ben sadece İsrail halkının kaybolmuş koyunları için geldim. İlk başta söylediği şey. Neden? Çünkü Tanrı o ulus aracılığıyla bir bereket sözü vermişti. Ama sonra ne oldu? Reddedildi. Ve daha sonra ne oldu? Onların reddettiği bu haber bütün uluslara. Yine Tanrı'nın vaat ettiği şekilde bir bereket olmaya başladı değil mi? Şu anda kilise Tanrı'nın halkıdır. Kilise birçok bereket alıyor. Ve kilise bu bereketleri bu ayetlerde söylediği gibi bereketlemek için alıyor aslında. Kendi keyfi için değil, kendi rahatlığı için değil, kendi refahı için değil. Ve baktığımızda eski ahit döneminde Tanrı'nın halkı aktif olarak çok da bizim şu an müjdecilik dediğimiz bir şey yapmıyordular. Tanrı'nın adının duyurulması gibi bir dertleri yoktu. Bununla uğraşmıyordular. Bunu biraz küçümsemiştiler. Yani ikinci, üçüncü, beşinci plana atmıştılar. Oysa Tanrı'nın İbrahim'e verdiği bir söz vardı. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Tanrı verdiği sözü unutmaz. Tanrı verdiği sözden geri dönmez. Bu ilahi o zaman, bu mezmur aslında bu Tanrı'dan gelen bereketin amacının sadece belli bir halk değil, bütün ulusların, bütün krallıkların, bütün egemenliklerin esas egemen olan Rab'i tanımalarıdır. Esas egemen olan Rab'e yaklaşmalarıdır. Onun adının duyurulmasıdır. Ve merkezi fikir, ana fikir nedir? Tanrı halkına bereket veriyor. Tanrı halkına lütfediyor. Neden? Çünkü onun kurtarıcı gücü yeryüzünde bilinsin diye. Tanrı'nın yüceliği bütün halkların arasında duyulsun diye. Egemen olduğu adaleti bütün uluslar tarafından fark edilsin diye. Öyle ki ona gelsinler. İsa Mesih'in gelişinde ne getireceğini unutmayın. İsa Mesih adalet getirecek. Bu dünya adil değil. Hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman da Mesih gelene dek olmayacak. Adalet bekliyorsak kusura bakmayın biraz zor gelecek. Neden? Çünkü güç sahipleri, hükümranlar, krallıklar hep kendi egoları için bereketleri kullanıyor. Hep kendi güçleri, kendi arzuları, kendi istekleri için bu şeylere yöneliyorlar. Oysa kimse Tanrı'nın esas yargıç, egemen ve adaletli olduğu gerçeğini hesaba katmıyor. Ve günün birinde Tanrı'nın o ulusları da yargılayacağını okuyoruz kutsal yazılarda. O yüzden kardeşler Tanrı'nın lütfu, Tanrı'nın bereketi amaçsız değildir. Tanrı bizi bereketliyorsa mutlaka bir amaç vardır. Tanrı bize sağlıyorsa mutlaka ama mutlaka yapmak istediği bir şey vardır. O kilisesini kutsuyorsa, o halkını kutsuyorsa bütün halklar onu tanısın diye kutsuyordur. Dışarıdaki kayıplar onu duysun diye kutsuyordur. Sevgimiz, yaptıklarımız, ibadetimiz, tapınmamız dışarıya ışık olsun diye kutsuyordur. Neden? Çünkü bunu görecekler ve yeryüzünde yolu bütün uluslar arasında kurtarıcı gücü bilinecek. Nereden bilinecek? Tanıklıklarımızdan bilinecek. Nereden bilinecek? Yaşantılarımızdan bilinecek. Nereden bilinecek? Birbirimize olan sevgimizden bilinecek. Böyle tanıyacak insanlar. Dışarıdaki insanlar o zaman bir şey fark edecek. Ve o zaman sizin Tanrınızı tanımak istiyorum demeye başlayan insanlar göreceğiz. Biz de böyleydik. Burada oturan birçok insan böyleydi bir zamanlar. Ama ne oldu? Kiliseye adım attığında, İncil ile karşılaştığında, İsa ile tanıştığında dedi ki bu Tanrı benim Tanrım olsun. Bu Rab benim Rabbim olsun. Bu kurtarıcının arkasından gitmek istiyorum. O yüzden ona şükran ve tapınmamızı sunmamız gerekiyor. O yüzden bunu her yerde yapmamız gerekiyor. Sadece bir ibadet zamanı diye adlandırdığımız 2 saatlik pazar buluşmasında değil. Bütün yaşantımızda, işimizde, evimizde, okulumuzda, dostluklarımızda, komşuluklarımızda. Öyle ki Tanrı'nın yeryüzünde yolu bütün uluslar arasında kurtarıcı gücü bilinsin. Mezmur, az önce dediğim gibi Tanrı'nın lütfunun, bereketinin amacını anlatıyor. Tanrı'nın egemen olduğunu, adaletli olduğunu anlatıyor. Ve Tanrı'nın bereketinin sonuçlarından, sebep-sonuç ilişkilerinden bahsediyor. Ve bu mezmurda baktığımızda bize Tanrı ile ilgili derin bir bilgi sunuyor. Nedir o derin bilgi? Tanrı karakteri gereği lütufkardır. Tanrı lütfeder. Tanrı bolluk verir. Tanrı bereket verir. Bu demek değil ki her gün bolluk içinde olacağız. Bu demek değil ki bu sapkın refah müjdesi gibi Tanrı'ya gelirsen zengin olacaksın, Tanrı'ya gelirsen şöyle olacak, böyle olacak. Yok, biz zenginlik peşinde değiliz. Ama Tanrı verirse de bu zenginliği biz onun onuru için kullanmak istiyoruz. Bu zenginliği biz onun yüceliği için kullanmak istiyoruz. Bu zenginliği biz onun ulaşılmamış halklarına ulaşmak için kullanmak istiyoruz. Kendi ülkemiz için, kendi şehrimiz için harcamak istiyoruz. Arada fark var. Arada ince bir çizgi ve büyük bir fark var. Tanrı'nın lütfu bu mezmurda aslında merkezdedir. Tanrı'nın ne kadar lütufkar olduğunu görüyoruz. Tanrı'nın ne kadar gerçekten merhametli, ne kadar sevecen bir Rab olduğunu bu mezmur sayesinde fark ediyoruz. John Calvin bu ayetler üzerinde düşündüğünde diyor ki neredeyse bütün ayetler Tanrı'nın bereketleri ve onun özgür lütfuna dayanıyor. Kimin? Tanrı'nın isteklerine, Tanrı'nın sağlayışına. Bu mesele bizim meselemiz değil. O yüzden yalnızca lütuf aracılığıyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Yalnızca Tanrı'nın lütfuna güveniyoruz. Yalnızca Tanrı'nın merhametine ve adaletine sığınıyoruz. Ve yalnızca Tanrı'nın yüceliği için çalışıyoruz. Ve baktığımızda yalnızca lütuf derken hiçbir insanın kendi iyiliğiyle Tanrı'nın bereketini hak etmediğine inanıyoruz. Kendi yaptıklarından dolayı olmadığına inanıyoruz. Bütün Tanrı'nın sağlayışı, nimetleri, lütfu sundukları onun karşılıksız iyiliği sonucudur. Onun bize karşılıksız bereketi istemesi sonucudur. Kendi evlatlarımızı düşünelim. Evli olanlar, çocuğu olanlar ya da çalıştığımız yerdeki sevdiğimiz birini, komşumuzu, yeğenimizi, dostumuzu düşünelim. Pazarlıkla mı yapıyoruz çocuklarımıza iyiliği? Pazarlıkla mı yapıyoruz sevdiğimiz insanlara iyiliği? Bunu yapmadığımıza göre bizden iyi olan, bizden lütufkar olan, bizden daha büyük bir sevgiye sahip olan Tanrı'ya nasıl yakıştıracağız bunları? Tanrı bize bunları verdiyse onda çok çok daha fazlası, kat kat daha fazla büyük olanı vardır. O yüzden Tanrı'nın bereketi insanı yüceltmiyor. Tam tersine Tanrı'nın lütfunun büyüklüğünü gösteriyor ve Tanrı'yı yüceltiyor. O yüzden kutsal yazılar ne diyor? Ey krallar, akıllı olun. Ey dünya önderleri, Rab'den korkun. Bu verilenler sizin hak ettiğiniz bir şey değil. Sizin egonuz için değil. Sizin övünmeniz için değil. Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi içindir. Bereketin amacı, tek amacı Tanrı'nın tanınmasıdır değerli dostlar. Hem bizim için hem de dışarıdakiler için. Biz Tanrı'yı tanıyoruz bereket aldıkça çünkü ne kadar lütufkar, ne kadar merhametli olduğunu görüyoruz. Başkası bereket alıyor Tanrı'yı tanıdıkça çünkü hayatlarımıza bakıp sizdeki esenlik nereden geliyor diye kaynağını sormaya başlıyor. Bu kimdir demeye başlıyor. Nasıl bunlara inanıyorsun, bunun kaynağında ne yazıyor diye öğrenmek için harekete geçmeye başlıyor değil mi? Tanrı'nın halkını bereketlemesi isteniyor evet ama nihai hedef yine diyorum herkesin bu Tanrı'yı duyması. Bu yüzden isteniyor. Bu yüzden bu mezmur bencil bir dua değil. Belki okurken ya ne güzel ya bizi bereketlesin, bizi bereketlesin. İste, bereketlenmek güzel bir şey. Ama hedefimiz nedir? İsa boşuna söylemedi. Hiçbir insan iki efendiye kulluk edemez. Ya birini sevip diğerine nefret eder ya da ötekinden nefret eder. Bu yüzden siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Bu demek değildir ki İsa hiçbir Hristiyan zengin olamaz dedi anlamını çıkaralım. Tam tersi, keşke birçok Hristiyan zengin olsa. Bilinçli bir şekilde. Ve bunu Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için kullansa. İnsanlar onların yaptıkları aracılığıyla Tanrı'yı yücelse. İşte Tanrı'nın yüceliği her şeyde böyle duyurulur. Her şeyde böyle harekete geçer. Bereketle amaç ilişkisini anlayabiliyor muyuz? Onun değerini kavrayabiliyor muyuz? İman hayatımız için bu önemli bir prensiptir, unutmayalım. Tanrı bizi bereketler, öyle ki biz de başkalarını bereketleyelim. Tanrı bizi kutsar, öyle ki biz de başkalarını kutsayalım. Tanrı bizi acılarımızda teselli eder, öyle ki biz de başkalarını acılarında teselli edelim. Tanrı sevinenlerle sevilmemizi, ağlayanlarla ağlamamızı ister. Ve kutsal yazılar diyor ki, önce ne olduysa ve ne yazıldıysa bize ders olsun diye yazıya geçirildi. Ve biri diyor ki, bilgelik hatalardan ders çıkarmak değil, kendi hatalarından, başkalarının hatalarından ders çıkarmaktır. Bakın, önümüzde çok büyük bir şey var. Birçok hata yapmış insanın hayat hikayesi de bu kitapta. Kendi çevremizde de. Yani ben bugün burada konuşurken, örnek verirken çok mükemmel bir insan olduğum için de konuşmuyorum, yanlış anlaşılmasın. Tam tersine çok hata yapıp hatalardan ders almaya çalışan bir insan olarak konuşuyorum. Başkalarının hatalarından ders almış bir insan olarak konuşuyorum. Ve baktığımızda Rabbim bizi esirgeyip kutsaması elbette bizi sevindiren, ihtiyaçlarımızı karşılayan bir şeydir. Ama burada bitmiyor. Tanrı'nın yeryüzünde üzerimize parlamasını istiyoruz. Ki başkalarına yansısın. Ki Tanrı'nın yüceliği başkalarına da görünsün. Kilise için aslında bu bir uyarıdır, biliyor musunuz? Kilisemiz için bir uyarıdır. Evrensel kilise için bir uyarıdır. Sadece ben ve İsa diye bir şey yok kutsal kitapta. Evet, İsa bizim Rabbimizdir. Ben ve o birlikte yürüyoruz. Ama İsa kilisesini seçti. Her birimizi diri taşlar olalım diye dilediği şekilde bu kiliseye yerleştirdi. O zaman ben ve biz diye bireysel bir dindarlık tanımıyor aslında kutsal yazılar. İşte ben Hristiyanım, kendi evimde tapınırım. O iş öyle olmuyor. Tabii ki evimizde dua edebiliriz. Tabii ki evimizde Rab'bin sözünü okuyabiliriz. Ama Tanrı'nın sözü bir araya gelmekten vazgeçmememiz gerektiği konusunda ısrarla vura vura uyarıyor. Neden? Çünkü biz bir halk olarak çağrıldık. Tanrı'nın seçilmişler topluluğu olarak kilise bir göreve gönderildi. Dünyadan olan ama dünyaya ait yaşamayan insanlardan oluşan kilise, bu dünyadan yine bu dünyaya gönderilmek üzere çağrılanların oluşturduğu bir topluluktur. O zaman görevimiz ne? O zaman bereketin amacı ne? O zaman yaşamamızın amacı ne? Tanrı, değerli dostlar, bizi bereketlediğinde, eminim birçoğumuz da bunu fark ettik, fark ediyoruz iman hayatımızda, bizi kullanıyor ve kullanmak da istiyor. Bir şekilde hiç anlamadığımız yollarla, hiç fark etmediğimiz kişilerle, hiç alakası olmayan ortamlarla ve konuşmalarla bir şekilde Tanrı fırsatlar sağlıyor. Ve bize diyor ki, zaman uygun olsun olmasın Tanrı sözünü duyur, vaaz et. Bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar, isteklendir. Kişisel olarak ve kitle olarak her birimize verilmiş bir sorumluluktur. Kendi içinde amacı olan bir yer değiliz biz. Dışarıya amacı olan bir yeriz. Evet, kendi içimizde amacımız var. Birbirimizi bereketlemek, birbirimizi güçlendirmek, birbirimiz için dayanma yeri olmak. Ama aynı zamanda dünya için var olduğumuzu unutmayalım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü kutsal yazılar diyor ki, yaratılış amaçsızlık içerisinde inliyor ve yaratılış Tanrı'nın çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle inleye inleye bekliyor. Tanrı'nın amacı buysa, yaratılış inliyorsa biz neyi bekliyoruz? Yaratılış acılar içinde inliyorsa, yaratılış adaletsizlik içinde inliyorsa, yaratılış bir sürü pislik ve sorunlar içerisinde inliyorsa, kilise Tanrı'nı tanıdığını iddia edip de nasıl kendi içinde durabiliyor? Böyle bir şeye çağrılmadık. Gitmeye çağrıldık. O yüzden size bir meydan okumadır, kendim dahil. Bir şey yapmamız lazım. Komşularımıza gitmemiz lazım. Arkadaşlarımıza gitmemiz lazım. Ailelerimize gitmemiz lazım. Dostlarımıza gitmemiz lazım. Tanrı'nın yüce lütfunun övülmesi için çalışmamız lazım. Tanrı'nın bereketini göstermemiz lazım. Ona layık bir yaşam sürdürmek için çaba göstermeliyiz. Tanrı'nın kurtarışı diyor, bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin diyor, değil mi? Bu kurtarıcı 2000 yıl önce ortaya çıktı. Adı İsa Mesih'tir. Bütün uluslar, bütün halklar, bütün diller, vahiy bölümünün dediği üzere günü geldiğinde İsa'nın Rab olduğunu ağzıyla açıkça söyleyecek ve onun önünde diz çökecek. Herkes onun Rab olduğunu bilecek. O yüzden bu müjde zaten 2000 yıl önce ortaya çıkıp parlayan bir müjdedir. Unutmayalım. Biz yaşayıp duyurmak için harekete geçmeliyiz. Mezmur 67'de Tanrı'nın kurtarışı bir dua olarak sunuluyor, değil mi? Yeryüzünde yolun, bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin diye dua ediyor, değil mi? Ne zaman? 3500 yıl önce. Bu dua ne zaman yanıtlandı bile? 2000 yıl önce. Tanrı'nın kurtarıcı gücü İsa Mesih aramıza geldi ve bütün dünyanın günahlarını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu olarak çarmıha gerildi, öldü, acı çekti, mezara koyuldu ama üçüncü gün ölüler arasından dirildi. Tanrı'nın kurtarıcı gücü budur işte. Tanrı'nın açıklanan gücü budur işte. Ve bu haber, bu müjde bütün ulusları kurtarabilecek güce ve değere sahiptir. Yeter ki kişi İsa'nın Rab olduğunu ağzıyla açıkça söylesin ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman etsin. Kutsal yazıların dediği gibi kişi kurtulacaktır. İbrahim'e verilen bereketin, vaadin İsa'da gerçekleştiğini görüyoruz. İbrahim'e tekrar edilen, İshak'a tekrar edilen, Yakup'a tekrar edilen vaat, bütün uluslar senin soyun aracılığında kutsanacak vaadi Yahuda oymağından gelen İsa Mesih tarafından yerine getirilmiştir. Şu an bütün dünyayı kutsayan odur. Şu an bütün dünyayı bereketleyen odur. O zaman kilise ne yapmalı? 67. mezmura baktığımızda kilisenin görevi ne olmalı? Kurtarıcı gücü nasıl bilinecek Tanrı'nın? İsa Mesih'i duyurarak. İsa Mesih'in zaferini ilan ederek. İsa Mesih'in ölümünü ve dirilişini paylaşarak. İsa Mesih'in herkesin kurtarıcısı olarak bu dünyaya geldiğini söyleyerek. İsa Mesih'in bizi her türlü pislikten kurtardığını ilan ederek. İsa Mesih'in biz mahvoluyorken, ölüme gidiyorken bizi yollarımızdan nasıl çevirdiğini anlatarak Tanrı'nın yeryüzünde kurtarıcı gücünün bilinmesini sağlayabiliriz. Tanrı isterse, bu arada yanlış anlaşılmasın, hiçbirimize ihtiyacı yok. Ama Tanrı lütfediyor ve bu bereketi bizimle paylaşıyor. Tanrı bu harika işte bizi ortak ediyor aslında. Bazen belki daha fazla sorun çıkarıyoruz. Çocuklarımı öğretmek için, onlarla zaman geçirmek için, onlara yaptığım gibi. Bazen onların bana yardımı benim için daha büyük bir sorun. Bazen onların bana yardımı benim işimi daha da yavaşlatıyor. Ama ne oluyor? O sevgiyi paylaşıyoruz. O değeri paylaşıyoruz birlikte. Tanrı da böyledir. Bizden daha iyidir. Bizden daha sevgi doludur. Ve bizimle bir anlamda her şeyini paylaşıyor. Bu yüzden İsa ne dedi? Size artık kul değil, dost diyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez ama dost bilir. O yüzden biz biliyoruz. Onun ne yaptığını ve ne yapacağını iyi biliyoruz. Tanrı bereketini verdi. İsa Mesih'i gönderdi. Ve şimdi görev kilisenindir. O haberi duyurmak için ayağa mı kalkacak kilise? Yoksa aman bana bir şey olmasın, aman birisi duymasın, aman ben çok acı çekiyorum. Özür diliyorum, övünmek için söylemiyorum ama acı çektim kardeşler. 3,5 yıl evimden ayrı kilisede yaşadım. Dayak yedim, ölüm tehditleri aldım ve benim çektiğim şey başka imanlıların çektiğinin yanında hiç kalır. O yüzden kimse acı çektim diyemez. Ben de diyemem. Mesih acı çekmişse biz kimiz ki? Efendimiz'e dikenli bir taç giydirilmişken biz kimiz ki gülden bir taç isteyelim? Köle efendisinden üstün değildir. Ona ne yaptılarsa bize de aynısını yapacaklar. Ama havariler, İsa'nın öğrencileri, elçiler, tarih boyunca kutsal yazılara dan esin alıp yaşamış kişiler, şehitlerin kanı kilisenin tohumudur diyenler, korkmadıysa biz niye korkuyoruz? Onlar her türlü baskıya, her türlü zorluğa, her türlü ölüm tehdidine, her türlü sıkıntıya dayandılarsa biz bunları daha büyük mü zannediyoruz? Ailemle tartışmayı daha büyük mü zannediyorum? Arkadaşlarımın bana küsmesini daha büyük mü zannediyorum? Akrabalarımın beni aileden dışlamasını daha büyük mü zannediyorum? İşimi kaybetmemi daha büyük mü zannediyorum? Daha bir hafta önce Şam'da 25 kardeşimiz öldürüldü. Bizim çektiğimiz acıların onlardan daha büyük olduğunu mu zannediyoruz? Afganistan'da yaşayan imanlılardan daha büyük mü zannediyoruz? İran'da yaşayan, Pakistan'da yaşayan imanlılardan daha büyük mü zannediyoruz? Evet, Avrupa'dan, Amerika'dan gelen kardeşler, onlar bizim kadar çekmediği için bazen bizim büyük çektiğimizi zannediyorlar. Ama her gelene şunu söylüyorum, biz bir İran değiliz, biz bir Pakistan değiliz, biz bir Afganistan değiliz. Hala toplanabiliyoruz, hala ibadet edebiliyoruz, hala müjdeyi duyurabiliyoruz. Çıkıp dışarıya İncil dağıttığınızda tepki görürsünüz ama yasaklanamaz. Dolayısıyla değerli dostlar, fırsat varken kullanın. Fırsat varken kullanın. Ki Tanrı sözü zaman uygun olsun olmasın dedi, unutmayın. O öyle diyor ama ben yine de hadi bu çağı değerlendirelim diyorum. Zaman şu an uygun. Olmadığında kesinlikle yine durmayacağız, onu söyleyeyim. Ama zaman şu an uygunken gelin fırsatı değerlendirelim dostlar. John Piper Mezmur 67'yi açıklarken şöyle diyor. Birçok ulus kendine egemen der ama Rab göklerden onlara gülüyor. Bazı başkanlar çıkıp dünyanın efendisiymiş gibi davranabilir ama Rab onlarla alay ediyor. Kendi yolunu çizdiğini sanan uluslara, halklara, milletlere gülüyor. Çünkü ulusların sınırlarını ve zamanlarını belirleyen Rab'dir. O yok ol dedi mi her şey bitecek. O öbür krala tahttan in dedi mi o kral inecek. O canım bu gece senden alınacak dedi mi o can alınacak. O yüzden ey krallar akıllı olun. Ey dünya önderleri Rab'e bakın. Oğlu öpün ki öfkelenmesin. Ona saygı gösterin ki onun öfkesiyle karşılaşmayın diyor bir anlamda. Çünkü Tanrı evlatlarına yapılanları karşılıksız bırakmaz. Tanrı nihayetinde adaletli bir Tanrı'dır ve adaleti sağlayacak. Ve kusura bakmayın, şeriatın kestiği parmak acımaz diyorlar. Biz de öyle diyoruz. O yüzden zaman yakınken Tanrı'ya dönelim. Zaman yakınken işlerine bakalım. Çünkü o tek egemen kraldır. Tek egemen Rab'dir. Mezmur 67 insan milletlere ulaşmada bir rol alması gereken bir mezmurdur. İnsanın insanlara, milletlere, uluslara ulaşması için yol alması gereken bir mezmurdur. Birisi diyor ki insan uluslara ulaşmada rol alsa da o sadece usta bir marangozun elindeki alettir. Evet biz belki ulaşıyoruz, belki bir şeyler yapıyoruz. Ama esas bizi kullanan ustanın nasıl kullandığı önemlidir. mimarların mimarı odur. Ve iyi bir ustadır gerçekten. Ve baktığımızda Tanrı'nın adaleti korku veren bir adalet değil, unutmayın. Burada özellikle baktığımızda 6. ayet, 7. ayet toprak ürününü verdi. Tanrı, Tanrımız bizi bolluğa kavuştursun. Tanrı bize bolluk versin. Dünyadaki, dünyanın dört bucağındakiler ondan korksun diyor. Bu bir tezat oluşturur şu açıdan. Buradaki korkuyu eğer böyle paranoyak, eyvah eyvah, işte bizi yok edecek diye bir korku olarak algılıyorsak yanılıyoruz. Tanrı'ya isyan ediyorsak evet, bu şekilde yanılmıyoruz, korkmalıyız. Neden? Çünkü güçlü olan krala diyoruz ki sen kimsin? Kim olduğunu gösterir. Ama uluslar bakın ne yapıyor? Korksun diyor ama uluslar onun adaletiyle sevinç çığlıkları atıyor. Korkmuyorlar aslında. Onun adaletine güvenenler için bir korku yok ortada. Ama adaletine güvenmeyenler, kendisine güvenenler, egosunu tatmin etmeye çalışanlar, Tanrı'nın her türlü yasasını ve ilkesini çiğneyenler kesinlikle korkmalı. Çünkü kutsal yazılar diyor ki Tanrımız aynı zamanda yakıp yok eden bir ateştir. Ve onun düştüğü yer sağlam kalmayacak. Tanrı'nın krallığında bunlar gerçek olacak. Uluslar gerçek adaleti tanıyacak. Tanrı'nın egemenliği unutmayın. Keyfi böyle insanlara zarar vereyim, bir despotluk yapayım. Diktatör değil Tanrı. Tanrı'nın derdi insanları kurtarmak. Tanrı'nın derdi insanları sevmek. Bütün ulusların, bütün dillerin, bütün halkların kendi egemenliğine gelmesini istiyor Tanrı. Kendi evinde toplanmasını istiyor. En iyi yerde birlikte sofraya oturmak istiyor Tanrı. Ama unutmayın İsa Mesih'in İncil'de anlattığı benzetmelerde olduğu gibi Tanrı ev halkına çağırmak için gönderdikçe insan ne yapıyor? Onun kullarını öldürüyor. Ve günü geldiğinde Tanrı yargı için geliyor oraya. O yüzden değerli dostlar, tarih boyunca baktığımızda birçok vaiz, birçok Tanrı hizmetkarı, birçok Hristiyan Tanrı'nın burada dediği gibi uluslara tanıtılması için çalıştılar, hizmet ettiler. Tanrı'yı duyurmak için canlarını ortaya koydular. Çünkü biliyorlardı ki Tanrı bütün halkları kendine toplamak istiyor. Bütün halkları çağırmak istiyor. Bütün halkları bereketlemek istiyor. Bütün halklara ulaşmak istiyor. Ve yine biliyorlardı ki Tanrı istiyorsa başarısız olmayacak. Tanrı istiyorsa hiç kimse engelleyemeyecek. Tanrı istiyorsa elbet yerine gelecek. Unutmayın, sen bütün ulusları yönetirsin diyor kutsal yazılar. Bütün uluslara egemen olan Rab'dir. Bugün dünyadaki kaosun ortasında bile her yanımız kaos, nereye baksak kaos. Tanrı ulusları güdüyor, unutmayın. Tanrı ülkelerin tarihlerini yönetmeye devam ediyor, unutmayın. Tanrı eninde ve sonunda bütün uluslara adaletini gösterecek. İlahi adaletinin hüküm sürdüğünü gösterecek ve şu an olan o ilahi adalete özlem duymamız içindir. Tanrı'nın adaletini özlememiz içindir. Onun değerini bilmemiz içindir. Çünkü karanlık olmayan yerde ışığın değerini anlayamazsınız. Dolayısıyla Tanrı'nın ışığını özleyelim. Ve sonuç olarak Tanrı'nın bereketine güvenelim kardeşler. Mezmurcu Tanrı'nın bereketinin devam edeceğine gerçekten inanıyordu. Bu Tanrı'nın karakterine duyulan güvenden geliyor. Tanrı söz verdiyse yapar. Tanrı yapacağım dediyse mutlaka yerine getirir. O geçmişte lütfettiyse yine lütfeder. Çünkü dün, bugün ve sonsuza dek aynı Rab'dir. Değişmedi. Değişmiyor, değişmeyecek. O yüzden baktığımızda Tanrı'nın kendini bereketler aracılığıyla açıklaması, lütfunu göstermesi, bütün insanlığın onun kim olduğunu idrak etmesine yol açacak. Herkesin anlamasına yol açacak. Calvin diyor ki, dünyanın gözleri önünde tutulmuş bir ışık, ulusların dikkatini Tanrı'ya çeker. Ulusların dikkatini Tanrı'ya odaklanır. O yüzden mezmur sonuç olarak bu amaçla burada. Bereketten övgüye giden yolu bize göstermek için. Bereketten Tanrı'yı tanımaya, Tanrı'nın planlarına güvenmeye giden yolu bize anlatmak için. Çünkü bir vaat var. Nihai sonda kesin olarak herkes Tanrı'ya yönelecek. Tanrı'ya yöneliş olacak ve şu anda bile var aslında ülkemizde. O yüzden dua etmeliyiz. O yüzden yürekler Tanrı'yı arıyorken bizim de harekete geçmemiz gerekiyor. Oturma zamanı değil. Köşemize çekilip durma zamanı değil. Susma zamanı değil. Evet, konuşmanın zamanı var, susmanın zamanı var. Gülmenin zamanı var, ağlamanın zamanı var. Yas tutmanın zamanı var, sevinmenin zamanı var. Şu an biliyorum ki oturmanın zamanı değil. Şu an biliyorum ki susmanın zamanı değil. Ve biz susarsak Tanrı yine konuşacak, emin olun. Ama biz o bereketten mahrum kalacağız. Biz o sevinçten mahrum kalacağız. Kilisemize bu yıl içinde birkaç kişi geldi. Ve tamamen rüyayla bir şekilde Mesih'in konuşmasıyla iman etti, biliyor musunuz? Ve her bunlarla karşılaştığımda dedim ki, Rabbis kim eski? Yani biz seni duyurduğumuzu zannediyoruz bazen ama sen kullanmazsan biz neyiz ki? Ve her rüyayla iman edeni gördüğümde şunu söylüyorum, Tanrı'nın bize ihtiyacı yok. İsterse herkesle böyle konuşur. Ama Tanrı bizim bu bereketten almamızı istiyorsa gelin alalım. Gelin o sevinci ortak olalım. Gelin o sevgiyi biz de paylaşalım. Çünkü Tanrı merkezli bir yürek, Mesih merkezli bir yürek, tutum, bereketi bencilce, egoistçe tükenmek yerine Tanrı'nın görkemi için bir araca dönüştürür. O yüzden gelin biz de elimizdeki bereketlere bakalım bu hafta. Tanrı bizi nasıl bereketledi? Tanrı bizi nasıl bereketliyor? Çünkü berekete bakmadıkça Tanrı'nın nasıl bereketlediğini unutuyoruz. Hayatımızda Tanrı'nın yaptığı iyi şeylere bakmadıkça zannediyoruz ki hiç öyle zamanlar olmadı. Neden? Çünkü insan unutkandır. O yüzden anımsa, hatırla diye sürekli kutsal yazılar hatırlatır, anlatır. Ve Tanrı niye şükredici olun diyor. Çünkü şükrettikçe şükredecek şeyleri görürüz. O zaman uluslara bereket olmaya başlarız. O zaman ulusların Tanrı'yı görmesini sağlamaya başlarız. O yüzden kardeşler, kilisenin tapınması, kilisenin eğitimi, kilisenin yaptığı bütün işler dünya hayat bulsun diye yapılmalıdır. Uluslar Tanrı'yı tanısın diye yapılmalıdır. O yüzden kiliselerimiz Tanrı'dan bereket dilerken, biz kişisel olarak Tanrı'dan bereket dilerken, bu bereketi nasıl bu şehirde kullanabiliriz diye düşünelim. Bu bereketi nasıl komşularıma kullanabilirim diye düşünelim. Bu bereketi nasıl iş arkadaşlarıma, nasıl okul arkadaşlarıma kullanabilirim diye bir düşünelim. Çünkü bunu sorduğumuzda Tanrı yol gösterecek. Bunu sorduğumuzda o bereket kullanım amacına ulaşacak ve o zaman yüreklerimiz gerçek bir esenlikle kavuşacak. Çünkü Tanrı'nın isteğini yerine getirmek, unutmayın, bize esenlik verir. Bizi rahatlatır. Bizim yüreğimizi sevindirir. Tanrı seçilmiş halkını iyi ve layık oldukları için değil, kendi merhameti için kutsuyor. Ve Tanrı'nın seçilmişleri de doğal olarak ne yapıyor? Aldıkları bu bereketleri başkalarıyla paylaşıyor ve Tanrı'nın büyüklüğünü, Tanrı'nın merhametini bu yolla göstermiş oluyor, değil mi? O yüzden kardeşler, lütfen bir ödev olarak alın kapatırken. Tanrı'nın hayatınızdaki bereketlerini sayın lütfen. Onlara bir bakın lütfen. Tanrı sizi nelerden geçirip çıkardı. Tanrı sizi nelerin içinden kurtardı. Ve bütün onları gördüğünüzde unutmayın. Şu an her neyin içindeyseniz oradan da çıkaracak güçtedir. şu an her neyle savaşıyorsanız orada da bereket olacak güçtedir. Çünkü değişmedi. Değişmedi, devam ediyor onunki. O yüzden gelin bunların hakkında düşünelim bu hafta. Ve dua edelim Rab gösterecek neler neler olduğunu. Özetle şunu söyleyeyim, kutsanmış olmamızın amacı dünya için bir bereket olma kanalıdır. Ve gelin bizim kutsanmışlığımızın farkında olarak bunun peşinde koşalım kardeşler. Hayatlarımızda uygularken bu gerçeği, kendi küçük dünyamızdan başımızı kaldıralım ve Tanrı'nın uluslar için yaptığı plana odaklanalım. Çünkü bizim küçük dünyamızdan daha büyük planları var. Bizim küçük dünyamızdan daha büyük bir hareket başlamış bulunmakta. Ve nihayetinde dünyanın en uç noktaları Mesih'in mülkü olacaktır. En kayıp görülen insanlar Mesih'in çocuğu olacaktır. Eğer bazı başlangıçlar bile sevinç doluysa, Mesih'in sağladığı son nasıl bir sevinçle bitecek siz düşünün.